Ayrım 25, sayfa 199. Tavut, kutsal aldanışın soy ağacı. Soner Yalçın. İngiliz yalanı. Kadir Mısıroğlu'nun yalanlarına yanıt vermek için ansiklopedi çıkarmak lazım. Bitmez tükenmez yalanlarından biri de Ege'deki 12 ada konusu. Mısıroğlu'nun yanında bulunmuş, onunla Anadolu'da panellere katılmış eski bir gazeteci arkadaşımla sohbetimiz 12 ada meselesine geldi. Karşımda sanki Mısıroğlu vardı. Öğrenmeye çaba sarf etmeyen, ezberledikleriyle kışkırtıcı polemik yapmayı marifet sanan bir arkadaş. Oysa tarih bilgiyle, belgeyle, objektif kriterlerle yazılır. Dinleseydi şunları anlatacaktı. 1. İtalya 1911'de Osmanlı toprağı Trablusgarp ve Bingazi'ye çıkarma yaptı. Mustafa Kemal gibi subayların direniş örgütlemesiyle çıkmaz durumda kalan İtalya, savaşı Doğu Akdeniz ve Ege'ye yayma kararı aldı, Beyrut'a saldırdı. 2. İtalya 24 Nisan 1912'de 12 adadan ilk İstanbul yayı işgal etti. Adını Stampalya olarak değiştirdi. Osmanlı adanın işgalini İngiliz elçisinden öğrendi. Adalarda tek askeri bile yoktu zaten. 3. İtalya 4 Mayıs'ta Rodos, 9 Mayıs'ta Herke, Halki, 12 Mayıs'ta İstanköy, Kos adalarını tek silah atmadan ele geçirdi. Ardından gözünü dikti Ayvalık ve Marmaris kıyılarını top ateşiyle tuttu. 4. Balkan Savaşı'nın başlamasından 10 gün sonra Osmanlı İtalya ile 18 Ekim 1912'de bizde Uşi Anlaşması olarak bilinen ama İtalyan tarihinde Lozan Anlaşması, Trattato di Losanna olarak isimlendirilen barış görüşmelerine başladı. 5. Osmanlı Libya'yı İtalya'ya bıraktı ve 12 adanın Balkan Savaşı sonuna kadar İtalya'nın himayesinde kalmasını kabul etti. İtalya bir daha da adalardan çıkmadı. 12 adayı Lozan'da kaybettik ama bu Lozan 1924'teki Lozan Anlaşması değildi. 6. Yunanistan-Balkan Savaşı'nda Osmanlı'nın elindeki Gökçeada, Bozcaada, Semadirek, Taşöz, Limni, Midilli, Sakız adalarını işgal etti. 7. İngilizler devreye girerek Osmanlı'ya Kuzeydoğu Ege adalarının Yunanistan'a verilmesini dayattı. Araya 1. Dünya Savaşı girdi. 8. Fransa Meis Adası'nı işgal ederek Kaş, Finike ve Fethiye'yi bombaladı. 12 ada dışındakiler de Osmanlı himayesinden çıktı. Öyle ki Osmanlı'ya teslimiyet Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda imzalatıldı. 9. Savaş bitiminde 12 adaya kimin sahip olacağı konusu İtalya-Yunanistan görüşmelerine Tittoni-Venizelos mutabakatına bırakıldı. Osmanlı-Sevr Anlaşması'nın 122. maddesine göre 12 adayı İtalya'ya verdi. 8 yıl önceki Lozan Anlaşması'nı yasallaştırdı. Böylece son Osmanlı Mebusan Meclisi'ni kabul ettiği Misak-ı Milli sınırları içinde 12 ada yer almadı. 10. Mustafa Kemal'in Yunan ordusunu bozguna uğratmasıyla Sevr Anlaşması yırtılıp atıldı. Lozan görüşmelerinde Türkiye, Bozcaada, Gökçeada, Semadirek, Sakız, Rodos, Meis adalarını istedi. Bu talep İngiltere, İtalya, Yunanistan, Fransa tarafından reddedildi. Özellikle Türkiye-İtalya arasındaki tüm diplomatik müzakereler çıkmaza girdi. Çünkü Çanakkale Boğazı'na Türk bayrağı çekildi. Mehmetçik Tavşan Adası'na çıktı. 11. İtalya Lozan'da 12 ada bir daha gündeme getirilirse kapitülasyonlar konusunda sorun çıkaracağını deklare etti. Bu arada Musul'u haksız ele geçiren İngiltere, faşist Mussolini'yi kışkırtarak Türkiye'nin Ege'den tekrar işgal edilmesini destekleyeceğini belirtti. 12. Osmanlı'nın 1912'de İtalya ile Uşi, 1913'te Yunanistan ile Atina anlaşmalarını imzalaması Türkiye'nin elini Lozan'da bağladı. Buna rağmen Türkiye Gökçeada, Bozcaada, Tavşan Adaları gibi sınırına 3 mil içindeki tüm adaları ve kayalıkları aldı. 13. Lozan'dan sonra Türkiye adaların peşini bırakmadı. Kekova'ya çıkarma yaptı, Meis kayalıklarına, Çatalada, Sarıada, Karaada gibi yerlere Türk bayrağı çekti. Bunun üzerine İtalya Kaş'ı bombaladı. Konu Uluslararası Adalet Divanı'na taşındı. Karar Türkiye aleyhine çıktı. 14 Türkiye yılmadı. 1930'larda diplomasi manevrasıyla Ege'de söz sahibi olmaya başladı. İtalya ile masaya oturdu, 10 ada ve kara parçasını aldı. Monre Anlaşması ile Boğazların kontrolünü ele geçirdi. Hatay'ı topraklarımıza kattı. Bu olumlu gelişmeler sürerken 2. Dünya Savaşı patladı. 15. Savaşta Ege adaları kimi zaman İtalya ve Almanya, kimi zaman da İngiltere ve Fransa arasında paylaşıldı. 16. İtalya, Almanya yenilince savaşın galipleri ABD, İngiltere, Fransa ve SSCB Paris Anlaşması'nı imzaladı ve 12 adayı silahlı kuvvet bulundurulmaması şartıyla Yunanistan'a verdi. Hakikat budur. AKP iktidarı döneminde Ege'de Türkiye'ye ait 17 ada ve kayalık Yunanistan tarafından işgal edildi. Yunanistan adalara asker çıkardı. Bunlara ses çıkarmayan Kadir Mısıroğlu destekçisi iktidar her fırsatta Lozan hezimettir demeyi sürdürdü, sürdürüyor. Dinleseydi gazeteci arkadaşıma bunları anlatacaktım. İngiliz atasözüdür. Herkes kendi geleceğinin mimarıdır. Amaçları belli. Atatürk'ü hafızalardan silmeye gayret etseler de, Cumhuriyet'in içini boşaltmaya çalışsalar da, Lozan hezimettir deseler de, tam bağımsızlık için verilen büyük mücadeleyi görmezden gelseler de, gerçekler var olmayı sürdürüyor. Gerçeği karartabilirsiniz ama asla söndüremezsiniz. Gerçeğin dostu zamandır. Lozan hezimettir. Bilgi sahibi olmak zorundasınız, üşenmeden okumanız gerek. Onların amacı Türk insanının tarihine olan inancını köreltmek. Kadir Mısıroğlu ve şürekası neden Lozan hezimetleri yalanını yıllarca sürdürdü? Atatürk asıl mücadelenin kapitülasyonlara karşı verilmesi gerektiğini anladı. Lozan konferansının ana konusu da kapitülasyonlar oldu. Kapitülasyon yani imtiyazat-ı atika, bir devletin başka devletlere ve vatandaşlarına tanıdığı iktisadi ve sosyal ayrıcalıklar demek. 1535 yılında Kanuni Sultan Süleyman, Alman İmparatoru Schalke'nin baskısından kurtarmak için Fransızlara ticaret imtiyazı verdi. Tek taraflı olarak verilen bu ayrıcalıklar süresi her bittiğinde uzatıldı. 1740 yılında Rusya ve Avusturya ile imzalanan Belgrad Anlaşmalarında arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rol üstlenen Fransa'ya verilen ticari, idari ve hukuki ayrıcalıklar genişletildi. Örneğin Fransız elçilik ve konsolosluklarında çalışan Osmanlı azınlık tebaasına da bazı muafiyetler tanındı. Fransa ile 1743'te 55 maddelik, 1770'te 84 maddelik anlaşmalar yapılarak kapitülasyonlar kalıcı şekle getirilip güçlendirildi. Fransa zamanla aldığı vergi, yargı gibi imtiyazları birlikte iş yaptıkları azınlık tacirlerine kadar genişletti. Durum öyle bir hal aldı ki Osmanlı tebaası yabancı elçiliklerden berat, belge alarak başka ülkenin vatandaşı olduklarını ileri sürerek tüm bu ayrıcalıklardan yararlandı. Bu yola başvurup muafiyet kazanan, himaye görenlerin sayısı milyonları buldu. Osmanlı'nın neredeyse tüm ticaret hayatı ve kamu hizmetlerinin bir bölümü yabancıların eline geçti. Kapitülasyonlar Osmanlı'nın iktisadi ve toplumsal yapısını paramparça etti. Ülke tüm kar ve gelirlerini yabancılara kaptıran, eli kolu bağlı bir yarı sömürge durumuna getirildi. Bu gerçeği gözü kapalı olanlar hala Osmanlı'nın ihtişamından bahsediyor. Atatürk emperyalizmin salt silahla gerçekleşmediğini anladı. Sömürünün, kapitülasyonların yıkıcı gerçeğini kavradı. 1 Mart 1922'de meclisin açılışında dedi ki, Türkiye için hayati iktisadiyesini boğmakta olan kapitülasyonlar mevcut olmayacaktır. O yıl Fransa'nın önde gelen gazetesi Le Petit Parisien'den Amerikan Chicago Tribune gazetesine kadar bütün yabancı basına benzer demeçler verildi. Adli, mali veya askeri kapitülasyonların hiçbirini tanımıyoruz. Bu sebeple Lozan Konferansı'nın ağırlıklı konusu kapitülasyonlardı. Türk heyeti görüşmelerin çetin geçeceğini biliyordu ki öyle oldu. Özellikle Fransa 400 yıldan beri alıştığı mali ayrıcalıklardan geri adım atmak istemedi. Bırakın Avrupa devletlerini, Japonya'yı bile yanına alarak Türkiye'ye tehditler savurdu. Türk heyeti başkanı İsmet İnönü diretti. Kapitülasyonlar bir milletin bağımsızlığı ile bağdaşmaz. Batılılar ekonomik çevrelerinden de gelen baskılarla kapitülasyonlardan vazgeçmek istemediği için Lozan görüşmeleri yarıda kesildi. Bugünün yandaş medyasından farklı olarak Türk basını hep sempati duydu, Fransa'ya karşı etkili bir mücadele başlattı. Uzatmayayım. İkinci kez toplanan Lozan konferansında Osmanlı'nın çöküşünü sağlayan kapitülasyonlar toptan kaldırıldı. Türkiye ekonomik bağımsızlığını kazandı. Fakat yıllar sonra kapitülasyonlar Gümrük Birliği gibi nice mali anlaşmalarla Türkiye'nin başına tekrar bela edildi. Lozan'ı hezimet diyenler Batı'nın küstah tavrının nedenini din farklılığında aradı. Oysa Lozan gerçeği şuydu: bağımsızlığın tam sağlanabilmesi ancak mali bağımsızlık ile mümkün. Ah, sadece 12 ada ya da Lozan ile mi kandırıldı insanlar? Boğazınıza dursun. Tarih 4 Aralık 1922. Lozan'da boğazlar meselesi gündeme geldi. Müttefik devletler boğazların hem ticaret hem de savaş gemileri için mutlak olarak açık olmasını, boğazların iki tarafının da askerden arındırılmasını ve boğazların uluslararası bir komisyonun idaresine verilmesini, Sovyetler Birliği ise boğazların yalnız ticaret gemilerine açık olmasını, bütün savaş gemilerine kapalı tutulmasını ve boğazların Türk hakimiyetinde olmasını istedi. Türkiye ise İstanbul ve Marmara'nın güvenliğinin sağlanması şartıyla boğazların dünya ticaretine ve uluslararası ulaşıma açılabileceğini bildirdi. İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Rusya ve Türkiye tarafından 24 Temmuz 1923'te boğazların tabi olacağı usule dair mukavelename imzalandı. Bu sözleşmenin birinci maddesi boğazlardan geçişin serbest olmasını esasa bağladı. İstanbul'da Türk temsilcisinin başkanlığı altında imzacı devletlerin temsilcilerinin katılımıyla Boğazlar Komisyonu kuruldu. Böylece Boğazlar üzerindeki Türk egemenliği uluslararası bir kurulun yönetimine bırakıldı. Sovyetler Birliği bu sözleşmeyi beğenmedi ve tasdik etmedi. Bir yanda Mussolini ve diğer yanda Hitler'in silahlanmaya başlaması dünyayı tehlikeye soktu. Ardından Almanya ve İtalya işgallere başladı, İspanya iç savaşı patladı. Bu durum Türkiye'nin boğaz güvenliği konusunda adım atmasını zorunlu kıldı. Örneğin boğazların her iki yakasını silahlandırmak istedi. 1933'te silahsızlanma konferansında bu hükmün kaldırılmasını istedi. Olumlu yanıt alamadı. Talebini 1935'te Milletler Cemiyeti Konseyi'ne taşıdı. İngiltere, Fransa ve İtalya karşı çıktı. Sadece Sovyetler Birliği destek verdi. Bu destek sayesinde 1925'te imzalanan Sovyet-Türk Dostluk Anlaşması 1935'te 10 yıllığına yenilendi. Nihayet 11 Nisan 1936'da Türkiye hazırladığı notayı Lozan Boğazlar Sözleşmesi'ni imzalamış olan devletlere gönderdi. Dünyada silahlanma ve işgallerin arttığı dönemde Türkiye'nin diplomasi manevralarıyla isteklerini uluslararası hukuka uygun yoldan dile getirmesi barışçı olduğunu gözler önüne serdi. Boğazlar rejimine ilişkin sözleşme 20 Temmuz 1936'da Monroe'de imzalandı. Savaş gemilerinin barışta ve savaşta geçiş rejimi, Karadeniz'de kıyısı bulunan devletler ile bulunmayan devletler için değişiklik gösterecek şekilde düzenlendi. Türkiye'nin katılmadığı bir savaşta savaşanların savaş gemilerinin geçişleri yasaklandı. Keza uçakları gerek Akdeniz ile Karadeniz arasında, gerekse de Avrupa ile Asya arasında yasak bölgeler dışındaki yollarını, geçişin koşullarını Türkiye belirleyecekti. Sözleşme TBMM'de görüşülürken milletvekilleri Monroe'nun imzalanmasını Çanakkale zaferi ile özdeşleştirdi. Tıpkı Çanakkale gibi Monroe zaferinin de Atatürk'ün eseri olduğu söylendi. Milletvekili Mehmet Emin Yurdakul konuşmasında Türk ordusu 13 yıl hasret çektiği Çanakkale sahillerine girmiş bulunuyor dedi. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye Monroe Sözleşmesi sayesinde savaşa bulaşmadı. Savaştan sonra ABD bölgeye geldi, Monroe Sözleşmesi'nden rahatsızdı. Delmek için her yolu denedi. Örneğin Amerikan savaş gemisi Missouri'nin 6 Nisan 1946'da Türkiye'yi ziyareti Sovyetler Birliği'ni kızdırdı. Gemi güya Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Mehmet Münir Ertegün'ün cenazesini Türkiye'ye getirmek için gelmişti. Dipnot: Washington Büyükelçisi Mehmet Münir Ertegün 11 Kasım 1944'te öldü. Cenazesi 5 Nisan 1946'da İstanbul'a getirildi. Nakşibendi Özbekler Tekkesi Şeyhi İbrahim Ethem'in torunuydu. Naaşı İstanbul Üsküdar'da Özbekler Tekkesi'ne, tekkenin son post dişini dedesi İbrahim Ethem Efendi'nin de bulunduğu kabristana defnedildi. Oğulları Ahmet Ertegün ve Nasuhi Ertegün dünyanın en büyük Amerikan plak şirketlerinden Atlantic Records'un kurucusuydu. Sovyetler geminin gelişinin tesadüf olmadığını ve bunun Monroe'nun açıkça ihlali olduğunu Amerikalı yetkililere bildirdi. Ardından ABD, Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nın kaderini belirlemek için uluslararası bir konferansın yapılmasını önerdi. Sovyetler Birliği düzenlenen bu konferansın kabul edilemez olduğunu söyledi. ABD bu sevdasından hiç vazgeçmedi. Emekli Amiral Atilla Kıyat, Karadeniz ve Boğazlardan sorumlu Kuzeydeniz Saha Komutanıydı. 2008 yılında Gürcistan krizi yaşanırken ABD Büyükelçisi James Jeffrey'nin Türk ordusuna Monroe'yu delme teklifi yaptığını açıkladı. ABD'nin bu planına karşı çıkan amiraller CIA, FETÖ kumpasıyla Silivri zindanına atıldı. Balyoz kumpası duruşmalarında denizci komutanlar ABD'nin Karadeniz'e girme projesini sıklıkla dile getirdiler. Bugün ABD hala himayesindeki Ukrayna ve Gürcistan yönetimine askeri destek için Monroe'nun ortadan kalkmasını, Karadeniz'e rahatça girmeyi istiyor. Emekli amirallerin açıklamalarının ağırlığını Monroe'nun oluşturması şaşırtıcı değil. Türkiye'ye neyin dayatılacağının farkında denizciler. FETÖ ile dün kol kola olanların bildiri yayınladılar diye 104 emekli amirali darbeci olarak itham etmeleri aynı kumpasın sürdüğünü gösteriyor. Meselenin tarihi perspektifi budur. Kadir Mısıroğlu ve benzerleri görevlidir. İşte Boğaz'da lokanta açmalarının bedelidir bu tür yalanlar. Tarla imamları. Profesör Gerhard von Mende Hitler'in Kafkasya bölüm başkanıydı. Sovyetler Birliği'ndeki Asyalı Müslümanlar üzerine uzmanlaşmış bir akademisyendi. Esir düşmüş Tatar, Özbek, Tacik, Kırgız, Türk ve diğer Müslümanları Sovyetler Birliği'ne karşı 5. kol amacıyla kullanmanın öncüsüydü. Özbek Bay Mirza Hayit veya Özbek Ruzi Nazar kullandıklarındandı. Profesör Mende savaşın ardından Asya'daki örtülü faaliyetlerini CIA ve Batı Almanya BND servisleri için sürdürdü. Münih'te inşa ettirdiği cami, Hasan el-Benna'nın damadı Said Ramazan gibi Müslüman kardeşler üyelerinin üssü oldu. Der Nationale Kampf der Russland Türken, yani Rus Türklerinin Milli Mücadelesi kitabını yazdı. Amerika bayrağı önünde poz verip Amerika'yı çok seviyorum diyen Fethi Tevetoğlu tarafından 1966'da dilimize çevrilen Komünist Blok'ta Milliyet ve Mefkure adlı bir kitabı var. Diğer isim Profesör Bertolt Spuler, 1911-1990. Türkiye'de el üstünde tutulan bu şarkiyat araştırmacısı, Hitler döneminde Gestapo'da İbranice ve Yidiş çevirmeni olarak çalışan bir Nazi'ydi. Asyalı Müslümanları 5. kol faaliyetlerinde kullanmak için eğitmenlik yaptı. Müslüman gruplara İslami kurslar verip kendi tabiriyle tarla imamı yetiştirdi. Hep Nazi kaldı. Alman 68 kuşağı ilemcileri hakkında hepsini hemen toplama kampına atın dedi. 1950'lerde Ankara ve İstanbul Üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Profesör Alexandre Benningsen, 1913-1988, babası Çarlık Rusyası'nda Atlı Muhafız Birliği'nde albaydı. 1917 Ekim devriminde kaçıp İstanbul'a sığındılar. 1924'te Paris'e yerleşti. Manning Sendoğu dilleri üzerine çalıştı. Sovyetler Birliği'ndeki Müslüman topluluklar üzerine çalıştı. Paris Sosyal Bilimler Yüksek Okulu'nda Arap olmayan Müslümanların tarihi kürsüsü başkanlığına getirildi. 1960'larda İstanbul arşivlerinde araştırmalar yaptı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde dersler verdi. Türklük araştırmaları niçin mühimdir başlıklı tebliğler sundu. İslam'a siyasi rol atfeden ilk akademisyenlerden biriydi. ABD politikasını derinden etkileyen Soğuk Savaş stratejilerinin uzmanıydı. CIA şefi Paul P. Henze başkanlığında kurulan Nationalities Working Group organizasyonunun beyniydi ki CIA Türkiye istasyon şefi Henze ile birlikte 1980'lerde Orta Asya adlı kitabı yazdı. Müslüman ayaklanmasıyla Sovyetler Birliği'ni parçalama projesinin mimarıydı. Dipnot: Profesör Alexandra Benningsen'in kızları bugün merkezi Londra'da bulunan Society for Central Asian Studies Başkanı Mary Broxup ve Illinois Üniversitesi'nde görevli Fanny Bryan babalarının işlerini devam ettirdiler. Keza Window on Eurasia'nın kurucusu Paul A. Goble veya S. Anders, Wimbush, Chantal, Lemander, Kuel Kueje gibi öğrencileri CIA ve Pentagon'daki görevlerini sürdürüyorlar. Benningsen'in dilimize çevrilmiş Rusya'da İslam tarikatları, SSCB'deki Müslümanlar ve sosyalist kimliği yok edilen Sultan Galiyev başlıklı kitapları var. Önce Nazi, sonra CIA yayınları Sovyetler Birliği'ndeki Müslümanlarla ilgili temel bilgi kaynakları oldu. Türkiye'de bu konuda yazanların referansları yukarıda yazdığım istihbaratçı akademisyenler oldu. 25. ayrımın sonu. Sayfa 207.